Inveo Ventures sunar. Inveo Yatırım Holding ve Gedik Yatırım Grubu'nun kurduğu girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirketi olan Inveo Ventures, girişimcilik ve risk sermayesine ilişkin bilgi birikimi sayesinde yenilikçi ve ölçeklenebilir teknoloji şirketleriyle gelecek için değer köprüsü inşa ediyor. Yeni nesil değer yatırımcısı Inveo Ventures'la geleceğin şirketlerini kurmak üzere açıklamadaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.
Pareto Spot'un yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Kerem ve bugün yine mekanların dönüşümünü konuşacağız. Bu bölümümüzde özellikle mekanların dönüşümünün ofis hayatı ve çalışanların ofis deneyimi kısmına odaklanmak istiyoruz. Malum hepimiz için pandemi ve sonrasında gelen küresel ve ülkemize özel can sıkıcı gelişmelerle birlikte iş hayatında da motivasyonu korumak, arttırmak ve motivasyonla ilgili herhangi bir şekilde ilerleme kaydetmek gitgide daha zor hale geliyor hepimizin malumu. Biz de bu bölümümüzde özellikle ofisin hayatınızdaki dönüşümünü konuşacağız. Bu konuda da özellikle öncü ve inovatif çalışma yöntemlerinin, adil çalışma koşullarının, yanakların, rekabetçi maaş sistemlerinin aslında çalışan olarak hepimizin hayatına dokunan, deneyimimizi etkileyen bu alanların bir odağına oturmuş startup'ın kurucusunu konuk alacağız. Sure Köse Ulutaş bizimle, Talent Melon'un kurucusu. Hoş geldin Sure.
Hoş buldum Kerem, teşekkürler.
Öncelikle nasılsın diye sormak istiyorum. Tabii ki hepimiz iyi olmakta çok zorlanıyoruz ama umarım iyisindir.
Hepimiz gibiyim, kötüyüm demek istemiyorum ama daha iyi olacağımız günler gelecektir diye bir umutla bekliyorum.
O zaman biraz konumuza çok kısaca değineyim. Aslında bahsettiğim gibi bugün mekanların dönüşümü alt başlığında ofisin hayatımızda nasıl dönüştüğünü, ofis deneyiminin, çalışma deneyiminin bireyler nezdinde nasıl dönüştüğünü konuşacağız. Biraz da geniş çerçeveden yaklaşmak istiyorum. Geniş çerçeveden işverenlerin özellikle yetenek ve kültür alanı nasıl yatırım yaptığına başlamak istiyorum. Yıllar içerisinde bu konuda nasıl gelişmeler oldu? Şu an şirketlerin yetenek ve kültür alanındaki yatırımlarını etkileyen faktörler neler? Buradan başlayalım istersen.
Tabii başlayalım. Şimdi tabii ofis çerçevesinden konuşacaksak ve ofisin geçirdiği dönüşümden konuşacaksak pandemiyi mutlaka konuşarak başlamak gerekiyor. Çünkü aslında son 3 yıl ofislerin özellikle ve şirketlerin ofiste yaptıkları yatırımlar noktasında hakikaten çok büyük değişimlerin olduğu bir dönemdi. Yani uzaktan çalışma hayata girdi. Bunlar zaten hepimizin bildiği gerçekler. Artık bu bir norm oldu. Uzaktan çalışmayı konuşamayacak dahi durumda olan kurumlar bile şu anda bile hala hani uzaktan ve esnek çalışma ya da hibrit çalışma modelleri uyguluyorlar. Haliyle bu şirketlerin hem kendi çalışanlarının deneyimine, kültürlerine olan yaklaşımını yeniden gözden geçirmelerini gerektirdi. Hem de ofise yapılan yatırımları büyük oranda değiştirdi. Yani pandemi tabii ki uzaktan çalışma süreciydi ama baktığımızda yaklaşık son bir yıl gibi bir süredir artık ofise dönüşler başladı ve ofise dönüşlerle birlikte işverenler açısından bir takım fark edişler de başladı. Biz tabii bu noktada çalışanın deneyimi neydi, ne oldu, şirketlerin deneyimi nasıl değişti, ne tür uygulamalar benimsendi gibi konularda kendi içgörülerimizin ötesinde bir adım daha ileri giderek son 5 yıldır bu noktadaki deneyimleri araştıran bir araştırma da yapıyoruz Kerem. Endeavor'la ortak yapıyoruz bu araştırmayı. Bu araştırmanın iki boyutu var. Bir ücret ve haklar ki Türkiye gibi bir ülkede tabii ücret ve yan haklar, özellikle ücret konusundaki araştırmalar bizi giderek zorlamaya da başladı. Çünkü çeyreklik dönemlerde hatta aylık dönemlerde ücretlerin değiştiği bir ortamdan geçiyoruz yaklaşık son 1,5 yıldır. Ama yan haklar kısmına gelince ki yan haklar kısmına biz ofisi de dahil ediyoruz ya da hibrit çalışma imkanlarını da dahil ediyoruz. Orada da farklı farklı uygulamalar oldu. İstersen bunlardan da biraz bahsedebilirim ama en son yaptığımız araştırma bize yani şirketlerin %94'ünün hibrit ya da tamamen uzaktan çalışma prensipleriyle çalıştığını gösteriyor.
Yani aslında şunu söyleyebiliriz değil mi? Bu özellikle senin verdiğin veriden yola çıkarak artık senin dediğin gibi uzaktan çalışma veya hibrit çalışma modelleri bir norm oldu. Ve artık bunu benimsemeyen veya bunu bir şekilde sunduğu yan haklara, çalışan deneyimine entegre etmeyen şirketler artık çağın dışında veya eğrinin dışında kalacak. Gittikçe cazip bir işveren olmaktan uzaklaşacak. Bir yere rahatlıkla söyleyebiliriz artık bu arada bakarak.
Çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun artık bir değer önermesi olarak farklılık yaratmadığını da söyleyebiliriz. Bence önemli bir not. Bu arada ofis alanına geri dönecek olursak, ofis alanı konusunda mesela şöyle çarpıcı bilgiler paylaşabilirim. Bizim araştırmamıza bu sene 70 şirket katıldı. Bu 70 şirket de genelde teknoloji girişimde, daha teknoloji ağırlıklı büyümekte olan daha yeni nesil şirketler gibi düşünebiliriz. Bu şirketlerin %43'ünün, yani daha doğrusu 70 şirketin 43'ünün pardon, ki bu %60'dan fazla bir oran, bu şirketler ofis alanlarında bir değişiklik yapmadılar. Yani ofis alanını küçültmek, büyütmek gibi bir noktada bir değişim yapmadılar. Bu da şunu gösteriyor: aslında hibrit ya da uzaktan devam etse de pek çok şirket ofislerini tutmaya devam ediyor. Tabii buradaki soru şu, hani daha önce çalışanın ofisten beklentisiyle bugün beklentisi arasında da pek büyük bir değişim oldu. Ondan biraz konuşuruz.
Tabii ki çok güzel olur. Ona değinmeden önce aslında verdiğim veri çok çarpıcıydı ve dediğin gibi aslında uzaktan çalışma veya hibrit çalışma modellerinin, daha doğrusu bu özgürlüğün, bunu öyle tanımlayalım, bir hijyen faktörü olduğu bir dönemdeyiz zaten. Yani dediğim gibi bu ek bir değer katılacak veya kendini ayrıştıracak işverenlerin bir parametre olmaktan çıkmış durumda. Bu peki Türkiye'de ve globalde farklı mı, yoksa Türkiye'de ve globalde aynı şekilde mi devam ediyor?
Biz trendleri her zaman karşılaştırıyoruz. Benzer şekilde devam ediyor. Hatta yani yetenek çekmenin zor olduğu coğrafyalarda bu esneklik konusunda daha bonkör olabiliyor şirketler. Ki özellikle şunu da görüyoruz mesela biz araştırmada. Yazılım alanındaki çalışanlara tamamen uzaktan çalışma esnekliği veren şirketler çok daha fazla. Yani örnek veriyorum. Birden fazla grup çalışanı varsa şirketin eğer, artık şirket şunun farkında, özellikle yazılımcılara ofise gelmelerini isteyebileceği bir iş teklifi sunamıyor işveren. Bunun da yaratmış olduğu böyle gruplar arası ayrımlar da söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla özellikle yazılım alanında bence tüm dünyadaki trend neredeyse tamamen uzaktan bir çalışma politikası şeklinde.
Bu da tabii şu da önemli zannediyorum. Bir mekan olarak ofisin dönüşümünden bahsettik. Aslında artık evlerimizde bir ofis haline geliyor. Yani evimizde bir home office alanı oluşturuyoruz. O da artık bizim iş yaptığımız, artık ofis deneyimini yaşadığımız bir alan. Ve şirketler artık insanların home office ekipmanına, home office deneyimine de yatırım yapmaya başlıyor. Bununla ilgili bir bilgi ya da bir istatistik var mı? Çünkü bazı şirketler uzaktan çalışma esnekliğini veriyor, fakat bireylerin evindeki ofis deneyimi iyileştirmekle ilgili aynı şekilde yatırım yapıyor mu? Ondan emin değilim. Varsayımlarda bulmadan sana sorayım.
Evet, tabii ki farklılık gösteriyor. Yani ne gibi destekler var? Biraz onlardan bahsedeyim. Sonra hangileri çok gerçekten sıklıkla kullanılıyor? Yani özellikle teknik ekipman, mikrofon, monitör, kulaklık ve benzeri, hani çalışanın işine göre ihtiyaç duyduğu destekleri veren şirketler var. Ki bu şirketler gerçekten neredeyse tüm bu şirketlerin %70'i bu tür destekleri veriyor. Ofise gelmeyi desteklemek için, ofise gelinen günler için bir harcırah veren şirketler var. Yine bu 70 şirketin 30'u bu ofise gelinen günler için yol desteği veriyor. Çünkü aslında ofis artık hakikaten çalışanlar arası bir bağ kurabilmenin ya da bir ilişki geliştirebilmenin bir yöntemi olarak önemli bir noktada da duruyor. Mesela bazı şirketler ofise gelinmeyen günlerdeki yemek ücretini kesmişti böyle ilk pandemiye tepki olarak, ama artık neredeyse böyle bir şirket kalmadı diyebiliriz. Bence belki bundan da bahsedebiliriz. Masa sandalye gibi ergonomik destekler veren şirketler var. Yaklaşık bu şirketlerin %25-30'unu oluşturuyor. İnternet ücretini karşılayan şirketler var. Yine %25-30 civarında. Bu tür destekleri veren şirketler var. Bunlar tabii hani evden çalışmaya yönelik olan destekleyici öneriler, değer önerileri. Ama onun dışında tabii ki diğer yan haklarda, yani ofis dışında, yani hibrit modelin dışında kalan yan haklarda da şirketler epey ayrışıyor. Yani bu önemli bir konu, çünkü aslında şirketin kültürünün de neyi desteklediğini göstermek açısından belki ilerleyen dakikalarda bunlardan da biraz bahsederiz.
Aslında çok önemli iki şey değindin. Onları detaylandırmak istiyorum. Bir tanesi özellikle home office deneyiminin bu kadar yaygınlaştığı dönemde insan dokunuşunun, insanların birbiriyle etkileşim kurmasının, kişisel olarak, fiziksel olarak ekip ruhu oluşturmakta, güven oluşturmakta, ilişki kurmakta önemli bir yeri var. Bunun eksikliğini nasıl giderdiğini şirketlerini merak ediyorum. Bunu nasıl telafi ettiklerini merak ediyorum. Bir de bunun senin çok daha iyi bildiğin kurum kültürünü oluşturmak ve korumaktaki etkileri merak ediyorum. Çünkü yani bunu yapmakta eğer şirket zorlanıyorsa bir kurum kültürünü oluşturmak veya vizyonu benimsetmekle ilgili de acaba zorluk yaşıyor olabilir mi diye düşünüyorum. Bunların cevabının sende olduğunu düşünüyorum.
Aslında bunların cevabı pek çoğumuz için çok açık. Yani etkin iletişimin ve bağlantının olmadığı bir ortamda şirketin vizyonunun yayılabilmesi, işte çalışanların kendi rollerinden ne beklendiğini anlayabilmeleri, kendini bir organizasyona ait hissetmek. Yani bu şirketlerde de böyle, herhangi bir organizasyonda, okulda da böyle, şirket dışı yaşantımızda da böyle. Yani aslında tüm ilişkilerimizin, tüm kurduğumuz bağın temelinde iletişim, etkin iletişim var. Bağlantı kurabilmek, bağ kurabilmek var. Elbette zaten bu uzaktan çalışmanın hala pek çok şirket tarafından çözümlenemeyen kısmı şu oldu. Çok güzel işte hani pek çok şirket için aslında finansal da bir avantajı oldu böyle evden çalışmanın, değil mi? Ofis maliyetleri azaldı. İşte pek çok şirket şunu söyledi. Kerem, bu bence önemli bir konu. Bizim üretkenliğimizde bir değişim olmadı. Hatta daha iyiye gitti, dedi. Tamam, ama mesela bizim araştırmada biz şu soruyu sorduk. Bir taraftan da rakamlara bakıyorum doğru şeyi söyleyebilmek için. Bu 70 şirketin %65'i bize şunu söylüyor. Kısmen etkin iletişim ve bağlantı kurabildik, diyor. Yani biz, yani %65 emin değil etkili bir iletişim kurabildiğinden çalışanların. Şimdi bu neyi gösteriyor? Demek ki yani bu çok büyük bir oran, bu iletişimi arttırmak üzere şirketlerin biraz daha yaratıcı olmaya ihtiyacı var. Bu noktada biraz ofise bağlayabiliriz. Hani ofisin bence yani suri olarak, tabii ki bu benim yıllardır organizasyon psikolojisi çalışan deneyimi çalışan bir kişi olarak gözlemim ve deneyimin, ofislerin burada muazzam bir etkisi var. Her ne kadar tamamen uzaktan çalışan şirketler olduğunu ve bunların sayısının çok yüksek olduğunu bilsem de, dolayısıyla iletişimi arttırmak en büyük problem, bağı arttırmak en büyük problem ve en büyük problem olmaya devam edecek gibi görüyorum ben.
Peki şunu sorayım, özellikle birkaç tane birden aslında bahsettim ama bu Endeavor'la ortak yürüttüğünüz girişimci şirketlere özel ücret ve yan haklar raporu. Sizin doğru söylüyorum umarım.
Doğru doğru, çok güzel. Bu tek seferde söylenmesi zor.
Evet, kendimi de tebrik edeyim. Dördüncü rapor bu bildiğim kadarıyla, ilk rapor da değil. Dolayısıyla senelerin bir birikimi de var burada içgörü olarak. Burada özellikle öne çıkan birkaç tane başlıktan bahsettik. Uzaktan çalışma konularına değindik. Fakat biliyorum ki rapora şöyle bir göz attım. Tek öne çıkan içgörü bunlar değil. Hatta çok daha önce konuşulması çok daha zor olan ve artık çok daha transparan hale gelen, özellikle değişen ekonomik koşullarla birlikte çok daha önem arz eden adil ve rekabetçi maaş, aynı şekilde ödüllendirme sistemleri. Bunlara dair de bazı içgörüler var. Sen özellikle öne çıkan başlıklı olarak hangilerini raporun içerisinden burada konuşmaya değer görürsün? Bir onu sorayım sana.
Yani rapor tabii hem yan haklar hem ücret politikaları noktasında çok farklı başlıkları içeriyor. Ama yani bence özellikle bu hibrit çalışma noktasında çalışan bağlılığı anlamında, yani hibrit çalışmanın çalışan bağlılığı üzerinde yaratacağı zorluklar ve şirketlerin aldığı önlemler noktasında rapor mutlaka incelenmeli. Çünkü bu şirketlerin yarısı hibrit çalışmanın, her ne kadar kendileri hibrit çalışsalar da, çalışan bağlılığı noktasında zorluklar yarattığını söylüyorlar. Bence bu dikkate alınmalı. Yani hibrit çalışmanın avantajlarıyla birlikte dezavantajları da konuşulmalı ve bu dezavantajların üstüne gidilmeli. Bence raporun söylediği en önemli konulardan bir tanesi özellikle ofislerin dönüşümü noktasında. Yani ofisler artık gidilmesi keyifli alanlar olarak inşa ediliyor. Ya da o şekilde tasarlanıyor. Oradaki deneyim o şekilde tasarlanıyor. Ofis birleştirici olmalı, kaynaştırıcı olmalı gibi konular. Bir de şunu fark ettim Kerem. Yani kendi ofisimizde de, bizim böyle Arnavutköy'de açık ofis sayılabilecek, küçük ama çok katlı bir ofisimiz var. Artık evden çalışma ve sessiz ortamda çalışmaya o kadar çok alıştı ki ekip. Yani ofiste bir araya gelindiğinde o verimliliği ve çalışabilmeyi, odaklanabilmeyi sağlayabilmek açısından, yani çok açık ofisler ve herkesin sürekli birbiriyle iletişimde olduğu ortamlardan da çalışanlar pek hoşlanmıyorlar. Haliyle raporun içerisinde yine yer alan bir kısım. Yani ofisle birleştirici aktiviteler olmalı. Yani ofise gelinen günler mutlaka birleştirici unsurları içermeli. Ama diğer taraftan da ofis hala etkin çalışılabilir alan olarak kalmalı. Yani ofisteki bazı normlar ya da ortak akıl kişilere odaklı çalışabilecekleri bir alanı da yaratabilmeli. Bu rapordaki önemli başlıklardan bir tanesi. Yani özellikle sağlık sigortası, özel sağlık sigortasını sağlama tarafında, yan haklar tarafında geçtiğimiz yıllar içerisinde hakikaten büyük bir yükseliş oldu, özellikle girişimler içerisinde de. Yani artık şirketler, özellikle bence pandeminin etkisiyle birlikte de, yani bu tamamlayıcı sağlık sigortası veya bir üstü olan özel sağlık sigortası, daha kapsamlı sağlık sigortaları konusunda daha fazla imkan sunmaya başladılar. Bu şirket sayısı gerçekten fazla şekilde arttı geçtiğimiz 4-5 yıllık zamanda. Yan haklar konusunda dediğim gibi, hani hibrit ve uzaktan çalışma ile ilgili politikaları mutlaka gözden geçirmelerini öneririm. Zaten Mellon'un web sitesine, Team Mellon.co web sitesine girildiğinde hem Türkçesine hem İngilizcesine ulaşılabilir raporun ücretsiz şekilde. Ücret tarafında da bence en önemli kısım şu oldu. Yani süper enflasyonist bir ortamda işveren olarak pazarla uyumlu ücreti nasıl sağlayabilirim? Eğer işte biliyorsunuz, duymuşsunuzdur eminim, işte dolar kuruna endeksli maaş ödeyen şirketler, bunların katılan şirketlerin neredeyse üçte biri ya döviz kurunu baz aldılar maaş artışlarında ya da döviz üzerinden maaş ödeme gibi politikalar uyguladılar. Buradaki en önemli çıkarım aslında şu: tabii ki böyle bir ortamda işverenin durumu da zorlayıcı. Çünkü çalışanlarının gelirini enflasyona karşı korumak böyle bir ortamda çok sık gözden geçirmeyi ve belki şirketin kendi finansalları el vermese de maaş artışları yapmayı gerektirdi. Ama burada bir mesaj alacak olsak, hani ana mesaj olarak, bence önemli konu şuydu: çalışanların finansal iyilik hali, ne düşünen şirket olabilmek. Nedir buradaki kastımız? Tabii ki çalışanların istediği maaş zammını verelim ve herkese çok iyi zamlar verelimin dışında, gerçekten çalışanların hissettiği o finansal stresi anlayabilen, bunun için reaktif değil de proaktif önlemler alabilen, çalışanlarıyla açık iletişim kurabilen şirket olmak, sadece Türkiye'de değil, biliyorsunuz yani dünyada aslında bir enflasyon krizinden geçiyor. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada önemli bir hal almaya başladı. Bu finansal özel esenlik konusunu biraz daha, eğer soruların olursa, detaylı şekilde konuşabiliriz. Ama bir şirket kültürünün çok önemli bir yansıması olarak biz bunu kerelerce de farklı toplantılarda da, webinarlarda da konuştuk. Sanıyorum bu finansal esenlik önümüzdeki süreçte bir şirket kültürünü ayrıştıran önemli bir konu olarak konuşulmaya devam edecek.
Aslında o kadar güzel anlattın ki hiç de araya girmek istemedim. Çünkü özellikle çalışanların işverenlerine beklentilerine dair de çok güzel bir içgörü sunuyor bu. Çünkü aslında çalışan her koşulda, ne olursa olsun, her zaman kendi finansal iyi halini koruyabilmesini, günü gününe bunu meç edebilmesini şirketin belki beklemiyor. Fakat özellikle şirketlerin bu konuda açık iletişim kurması, çalışan odaklı olması ve bunu bir şekilde açık iletişimle aktarabilmesi çalışanlarına çok çok kritik. Çünkü bir taraftan dediğin gibi aslında sadece ülkemiz değil, ülkemiz tabii ki belki kat kat fazla oranlarda etkiliyor ama dünya üzerinde bir enflasyon ve bunun etkileri var. Dolayısıyla işverenlerin de bu konuda zorlandığı alanlar var. Fakat burada özellikle global normlarda proaktif olabilmek, çalışan odaklı olabilmek, özellikle çağa uygun, çağın trendlerinin üzerinde kalabilmek için ama aynı zamanda da yeteneği koruyabilmek için, ki yani şirketler açısından ne kadar önemli bir konu olduğunu hem bu Pareto Spot'un diğer bölümünde konuştuk, fakat senin de tabii ki malumun, burada çok çok önemli bir etken. Burada farklı uygulamalar var aslında, senin söylediğin gibi sadece değişen koşullarla birlikte maaş zamları yapmak veya çalışan deneyimini maksimize etmek dışında, özellikle bu finansal iyi hali sağlamak için şirketlerin sunduğu farklı opsiyonlar var. Bir tanesi de pay opsiyonu. Aslında özellikle startup dünyasında gittikçe daha çok yaygın hale gelen, aynı şekilde prim ödemesi de bunun bir parçası ama pay opsiyonu ve buna yönelik planlar sunmak en azından benim gözlemlediğim kadarıyla görece daha yeni bir konu. Bunu aslında biz senin de aynı şekilde bu verileri topladığın şirketlerden bir tanesi olan Inleo'nun kurucusu Yomi ile beraber konuştuk. Fakat senin bu konudaki özellikle daha geniş çerçevede Türkiye'deki yaygınlığı, çalışanların üzerindeki etkisi konusunu nasıl değerlendirirsin? Yani yeterince yaygın mı bu konu ve çalışan deneyimi nasıl etkiliyor?
Tabii çok seve seve bahsetmek isterim. Finansal esenlikle ilgili tek bir şey daha ekleyerek oraya geçmek istiyorum, izin verirsen Kerem. Çünkü bence Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketiyle de bir ilişkisi var. Ve finansal esenlik konusu özellikle böyle travma sonrası çalışanlarda daha büyük bir stres haline geldi, ben gözlemliyorum. Şimdi finansal esenlikle ilgili zaten söylediğim işte hani reaktif olun, proaktif ücret artışları, reaktif olmayın, proaktif olun gibi ya da kişiselleştirilmiş yanak uygulamaları gibi zaten raporda çok detaylı bulabileceğiniz bilgiler var ama özellikle deprem sonrası işte bu kiraların çok gerçekten inanılmaz hızla yükselmesi, çalışanların daha güvenli bir eve olan ihtiyaçları, yani hepimiz gibi, ya da bu noktada İşte evim sağlam mı gibi konular ya da depremle ilgili bilinçlendirme, eğitimler, pek çok konu aslında çalışanın gündelik hayatında, hepimizin gündelik hayatında olan pek çok konuyla ilgili işverenin bir sorumluluğu olduğunu ya da bir sorumluluk hissetmesi gerektiğini söyleyerek devam etmek istiyorum. Nasıl bir sorumluluk? Bu tabii ki işveren bu noktadaki tüm sorumlulukları çalışanıyla paylaşamaz ama en azından kendi yapabildiğince bu stresi anladığını, bu stresin çalışanları üzerinde nasıl bir etki yaratabileceğini açıkça konuşabildiği, yani taşınma paketleri olabilir, yani kendi belirlediği ve kendi finansal tabii ki limitlerine uygun şekilde bu iletişimi kurabilmesinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili pek çok şirket de aslında aksiyon aldı. Hatta biz şunu yapacağız çok yakın zamanda. Travma sonrası çalışanlarla iletişimle ilgili bir rapor yazdık. Daha doğrusu bir rehber gibi. O rehberin içerisine bu işverenlerin aldıkları önlemleri de, çalışanlarla ilgili aldıkları önlemleri de şirket şirket paylaşmayı düşünüyoruz mesela. Hani biz burada iyilikte biraz şirketleri yarıştırmayı aslında kendimize de rol edindik diyeyim. Buradan pay hakkına, daha pay opsiyonu olarak geçiyor artık. Pay opsiyonu, yani son 5 yıldır bizim de araştırmada gözlemlediğimiz üzere gerçekten gittikçe şirketler tarafından daha çok benimsenen, daha uzun vade, orta uzun vade bir ödüllendirme yöntemi. Yani tabii ki bu şirketin kültürü açısından neyi ifade ediyor bizim yorumlamamız olarak? Yani başarıyı paylaşabilen şirket, yani başarıyı tüm takımının başarısı olarak gören ve bu başarıyı takımıyla paylaşabilen şirket anlamına geliyor. Bir taraftan da aslında ben size pay opsiyonu planı sunan şirketlerin oranını söylemek isterim. 70 şirketin yarısı pay opsiyonu veriyor çalışanlarına. Tabii pay opsiyonunu biz ne şekilde yorumluyoruz Merlin olarak? Pay opsiyonu verebilen şirket olmak aslında şirketin başarıyı paylaşmaya yaklaşımının bizim açımızdan bir göstergesi. Çünkü aslında o uzun soluklu başarıyı, uzun vade başarıyı çalışanıyla paylaşabilmek şirketin kültürünün, paylaşma kültürünün pek önemli bir göstergesi. Ve bu gerçekten çalışanlar tarafından takdir edilen bir konu. Burada tabii biz özellikle şu soruyu da soruyoruz. Yani şimdi bu opsiyonu sağlıyor şirketler ama ilk günden mi sağlıyor? Her seviye çalışana veriyor mu yoksa daha kıdemli seviyelere mi veriyor gibi? Aslında bu 34 şirketin 22'si, 70 şirketin 34'ü sağlıyor dedik. Bu şirketlerden 22'si, yaklaşık %60'dan fazlası tüm çalışanları için bunu sağlıyor. Ve aslında ilk günden itibaren pek çoğu sağlıyor. Yani neredeyse bu şirketlerin tamamı, yani bu 34 şirketin tamamı lider takım, yani müdür ve üst seviye için bu yan hakkı sağlıyor. Önemli konulardan bir tanesi burada. Bu opsiyonu sağlamak için bir kriter koyuyor mu şirket yoksa ilk günden mi veriyor? aslında şirketlerin pek çoğu bu pay opsiyonunu vermek için bir performans görmeyi bekliyor. Bunu bir performansa bağlıyor gibi düşünebiliriz. Bu oranları verdikten sonra özellikle konuyla ilgili tabii pek çok teknik detay var. Hak ediş süresi ya da işte buradaki vesting dönemleri dediğimiz süreçlerin ne kadarlık, yani bu hak ediş süreleri ne kadarlık periyotlara yayıldığı gibi. Bunlar raporda bulunabilir ama özellikle pay opsiyonu planı ile ilgili öğrenmek istediğiniz farklı bir bilgi varsa seve seve yanıtlamak isterim.
Harika. Buradan da sana bu podcast bölümünü dinleyenlerden açık çağrı olmuş oldum. Senin kapını bu konuda çalabilirler diyelim. Özellikle artık yavaş yavaş toparlamaya başlayacağım ama birey tarafına odaklanmak istiyorum. Yani özellikle işveren tarafından biraz baktık. Aslında bireye de biraz değindik ama bu sohbetimizin başında senin söylediğin bir cümleyi ben kenara park etmiştim. Çalışanların da aslında beklentileri farklı farklı alanlarda değişiyor. Özellikle yani sadece bunu home office olarak düşünmüyorum. Sadece ofis deneyimi olarak da düşünmüyorum. Fakat bir ofis algısı ve çalışma deneyimi olarak bireylerin beklentileri nasıl değişiyor, neler bekliyor şirketlerde? Bu özellikle bahsettiğimiz konuların geneline bakarsak. Çünkü yani eskiden aslında ofisten çok fazla beklentimiz yoktu. Fakat özellikle bu son gelişmelerin ışığında home office ve fiziksel olarak gittiğimiz bir ofis alanının bir kombinasyon şeklinde bu deneyimi yaşadığımızı düşünürsek, çalışanlar, bireyler ne bekliyor? Bunu çok merak ediyorum. Çok ilginç bir şey gördüm raporda. Yine her sorumda rapora referans vermek istemiyorum ama şirketlerin özellikle ofis içerisinde atıştırmalık vermesi bile çok önemli bir konu olarak gözüküyor. Yani aslında bu şirketlerin sadece yarısı bunu sağlıyormuş. Fakat aslında ben de bir çalışan olarak ofiste atıştırmalık olmasını, yani ilginç bir şekilde çok küçük de gözükse, ben çok önemsiyorum. Yani yeri geldiğinde ofiste ben evimde hissedebilmek, rahat edebilmek, kan şekerim düştüğünde bir meyve, bir atıştırmalık, bir kahve alabilmek noktasında önemli görüyorum. Aynı şekilde mesela ofis içerisinde insanlarla sosyalleşebileceğim, etkileşim kurabileceğim farklı alanların olması da benim için mesela çok keyifli bir deneyim ofise dair. Bilmiyorum, ben çok keyfi mi düşünüyorum yoksa hani bunlar yok, gerçekten önemli konular mı? Çalışanlar ne bekliyor?
Bunlar önemli konular Kerem. Yani şimdi tabii ofisle ilgili daha önceki algı işte bir pimpon masası koyalım, işte bir langırt koyalım, acaba hani ofisler girilmekten keyif alınması yerler olur mu bunları koyunca iyiydi. Hani öncelikle böyle bir yazım da var hatta, yani ofis kültürünün bu masalarla ya da bu oyun alanlarıyla pek ilgisi olmamakla birlikte yani ofisleri tasarlarken çalışanın gerçekten ne beklediğini düşünerek tasarlamak lazım. İşte ofisteki atıştırmalıklar aslında konusu ya da ofisteki bu ritüeller konusu pek çok araştırmaya konu olmuş. Ve bu araştırmaların sonucunda aslında uygulanmaya başlanmış konular. O yüzden çok da böyle sadece sana özel bir istek değil.
Çok sevindim.
Daha rahat edebilirsin. Yani açıkçası burada şöyle, biz de yine çok küçük bir ofisiz ama ben elimden geldiğince gözlemlemeye çalışıyorum. Çünkü farklı jenerasyonlarla çalışıyoruz ve bu kişilerin ofise gelmeyle ilgili beklentisini anlamaya çalışıyorum. Örnek veriyorum, işte daha genç jenerasyon tabii ki lokasyona da önem veriyor. İşte oturduğu sandalyenin konforuna da önem veriyor ama ofisteki atıştırmalık ya da işte içtiği kahvenin güzel olması ya da ofisten çıktığında işte hakikaten keyifle yemek yiyebileceği yerlerin bir yer, yani yakınlarda olması gibi konuların ben ofise daha çok çektiğini düşünüyorum. O yüzden mesela biz kolektifteki alanı tutmakla birlikte daha kendimize göre değiştirebileceğimiz bir ofisi de tuttuk pandeminin ortasında. Ve bu ofiste örnek veriyorum, bir şöminesi olan bir ofis mesela burası. Diğer taraftan tabii ki herkesin şömineli bir ofis tutması mümkün değil ama orada bir takım ritüeller oluşturduğumuz için bir değeri oluyor bizim kültürümüz açısından. Ya da mesela ritüellerden bahsetmişken, bizim perşembe kahvaltılarımız var. Bu perşembe kahvaltıları ofis mutfağında herkesin işte kendi ekibe sunmak istediği yumurtayı yaptığı, işte her hafta birinin sorumluluk aldığı hani kahvaltılar. Bunlar aslında kaynaşmayı ve gerçekten anlamlı sohbetler edebileceğiniz ortamları oluşturmaya getirdiği için kıymetli. Ofislerle ilgili diğer söyleyeceğim şey, yani bu hani açık ofisler var ya Kerem, böyle hani herkesin herkesle her an konuşabildiği. Yani biraz ofisleri de hani o politikaları iyi belirleyerek herkese açık hale getirmek gerekiyor. Yani herkesin sürekli gürültülü şekilde telefonla konuştuğu ve toplantılar yaptığı bir online dünyada ofis çalışanlar açısından çok hektik ve gidilmekten hoşlanmayacak bir yer haline de gelinebiliyor. O yüzden bence ofis ritüellerini ve ofiste kişilerin birbirlerine durumlarda konuşamayacağı gibi konuları odaklı alan çalışanlara verebileceğiniz politikaları da oluşturmak bu ritüellerle birlikte önemli. Mesela ofislerde böyle dinlenilebilecek alanlar yapmak, mesela bizim ofisimizde, bizim ofis reklamı gibi oldu ama bu arada hani herkese kapımız açık, hani buyurunuz geliniz, ama örnek veriyorum yukarıya koyduğunuz ayakları uzatabileceğiniz bir koltuk bile çok küçük bir şey gibi gözükse de gerçekten önemli bir parça olarak orada durabiliyor diye söyleyebilirim. Özetleyecek olursam ritüeller. Bu ritüelleri gerçekten hani adında ifade ettiği gibi hafta atlamadan tekrarlayabilmek. Ama bu ritüelleri yalnızca iç dışı konularda tutmak değil. Hani bu ritüellerin içerisine mutlaka işte şirketin ne yaptığı, nereye gittiği, ekibi birbirinden haberdar edebilecek bir ajanda koyarak takip etmek de önemli bir konu olabilir diye özetleyeyim.
Harika. O zaman aslında yavaş yavaş bölümü kapatalım istiyorum ama çok kısa ben de senin bahsettiklerini özetlemek istiyorum. Bugün biraz ofisin bir mekan olarak hayatınızda deneyim alanı ve aynı zamanda çalışma arkadaşlarımızla, şirketin kültürüyle, vizyonuyla kaynaşma alanı olarak nasıl dönüştüğünden bahsettik. Fakat bunlar tabii ki sadece mekanla kısıtlı şeyler değil. İşverenlerin, çalışanların finansal esenliğini de proaktif şekilde düşünerek hareket etmesinin ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Aynı zamanda benim ofisteki atıştırmaları bu kadar önemsememin çok da anormal olmadığını konuştuk. Aynı şekilde bunun çeşitli araştırmalarla ortaya konduğu üzere çalışanların ofisteki deneyim için önemli olduğunu, tabii ki bu işin biraz daha şaka tarafı ama özellikle ofisteki ritüellerin, küçük keyif alanlarının, ofiste rahat bir ortamda çalışabiliyor olmanın aslında çalışanların ofis deneyimi, çalışma deneyimi için önemli olduğundan bahsettik. Atladığım bir şey var mı? Söyle lütfen, sen de ekle.
Ne kadar güzel. Ben biraz uzun konuşarak anlatmışım. Onu hissettim ama çok teşekkürler. Harika bir özet Kerem.
Ben çok teşekkür ederim. Çok çok keyifli oldu. Aynı zamanda birkaç tane açık çağrı da yapmış olduk. Hem Melan'a hem Sure'ye bu konuda daha detaylı sorularınız varsa sonrasında ulaşabilirsiniz. Ağzına sağlık, ayağına sağlık Sure.
Çok teşekkür ediyorum. Sizin de ağzınıza sağlık. İyi ki bu deneyimleri paylaşma fırsatı verdiniz. Raporları takipte kalın diyeyim ben dinleyen kişilere. Çünkü her sene birbirinden daha iyi içerikle geliyor. Her raporda olduğu gibi. Bu seneki raporda tahmin ediyorum ki yaz ortası gibi, yaz sonuna doğru paylaşılmış olur.
Harika. Biz de takipte kalacağız. Dinleyen herkese çok çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
InVayo Ventures sundu.